Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı Ayşe annemiz özel Gülistanı 49. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi ilah hadisesini görmüştük. Olayın hikaye kısmını görmüştük. Ayet-i kerimeler kısmına özel zaman ayırıp özel ders yapacağız demiştik. İşte bu özel dersin ikincisini şu anda inşallah yapıyoruz. Ahzab suresinin 33. ayete geçen derste giriş yapmış bir kısmını vermiştik. İnşallah oradan başlamak üzere ayet-i kerimelerin ışığında olayı anlamaya Peygamber aleyhisselam ve sevgili annelerimizin yaşadığı bu hadiseyi doğru anlamaya, çünkü doğru kaynaktan gidersek doğru anlarız. Doğru anlamaya ve gerekli olan örnekleri almaya Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin diyorum. Kıymetli dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَرْنَا ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evlerinizde vakarla oturun kısmını görmüştük. Buraya bir daha dönmüyorum. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْعُولَى Burayı okumuş, mana vermiş, zamanımız dolmuştu. Dışarıya çıkarken de eski cahiliye adetinde olduğu gibi süslenerek açılıp saçılmayın. Teberrüç halinde olmayın. Zinetlerinizi teşhir etmeyin. Evet, ilk cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılmayın. Bu yasaklama evlerinde oturmalarına ilişkin emirden sonra dışarı çıkmak zorunda kaldıkları durumlar içindir. Cahiliye döneminde kadınlar açılıp saçılırlardı. Ne var ki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçılmasına ilişkin olarak tüm anlatılanlar günümüzün çağdaş cahiliyesindeki açılıp saçılmalarla karşılaştırıldığında çok basit kalıyor veya daha iffetli gibi görünüyor o dönem. Bu bir müfessirimizin getirdiği izahtır. İslam geldiği dönemlerde maalesef siyer anlatımlarında böyle bir bazen farkına varmadan bir genelleme hata yapılır. İşte o dönemde kadınların hiçbir değeri yoktu. Eşya gibi alınıp satılırdı. Bu ifade hem doğrudur hem yanlıştır efendim. Çünkü bu ifadeyi böyle genel kullanırsanız bütün kadınları aynı kategoriye koyarsınız. Hiçbir dönemde bir toplum her şeyiyle çökmez. Ben bunu devamlı kullanıyorum bu ifadeyi. O dönemde bazı hanımların ticarette, siyasette, ekonomide, edebiyatta çok ciddi alanlarda söz sahibi olduklarını görüyoruz. Yönetimde söz sahibi olduklarını görüyoruz. Ama yine her dönemde olduğu gibi, yani kadınlar üzerinden, çocuklar üzerinden, para üzerinden, efendim spor üzerinden, sanat üzerinden birçok insanın birçok yanlış yaptığı vakidir. İşte o yüzden ilk dönem ifadesini kullanıyor ayet-i kerime. Yani eski cahiliye dönemi. Niye bu ifadeyi kullanıyor? İslam geldi, bunları kaldırdı. Dolayısıyla İslam'ın dışında kalanlar bu cahiliyeye, yani cahiliye bir şey bilmeyen cahil anlamına gelmiyor. Mesela Ebu Cehil'in ismi Amr bin Hişam'dır. Yani çok bilge bir adamdı bu. Ona Ebu Cehil, yani cahillerin babası, yani zır cahil ismini, künyesini Resulullah taktı. Niye? İman etmediği gibi, yani anladı durumu, anladı. Bilerek reddetti yani o. Hatta Resulullah diyordu ki, yeter ya diyordu, gelme artık evime. Anlatma artık bana, ben sana yalan söylüyorsun demiyorum. Ben senin getirdiğini kabul etmiyorum demişti. İşte ondan sonra Ebu Cehil oldu o. Bilerek reddetti. Şimdi bugün Allah'ın emri açık ve net. Bir insan bilerek bu emirleri çiğnerse işte cahiliye dönemine dönmüş olur. Bu anlam çıkıyor. İşte asıl irtica odur. Asıl mürteci bunlardır. İslam iffeti getirdi. Tesettürü getirdi. Adabı getirdi. Bunları terk eden cahiliyeye geri gider. Mürteci olur. Geri. Ayet-i Kerime bize bunu anlatıyor. Ayet-i Kerime bize bunu anlatıyor. Ve üzerinde de durulması gereken bir ifade var yani. Şimdi bazı tefsirden aldığım ifadeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın evinden çıkar. Erkekler arasında dolaşırdı o zaman. İşte cahiliye döneminin açık sapıklığı buydu. Bu kadar söylüyor yani. Yani kadın dışarı çıkıp yani erkekler arasında dolaşmanın cahiliye olduğunu söylemeye çalışıyor. Açılıp saçılmaktan maksat şudur diyor bazıları. Yine tefsir kaynaklarımızda. Onlar başlarına örtülerini atarlardı ama uçlarını bağlamazlardı. Böylece af buyurun gerdanlıkları, küpeleri, yine af buyurun boyunları görünecek bir şekilde açıkta kalırdı. İşte ayeti kerimede söz konusu edilen açılıp saçılma budur. Bu kadarcık yani. Kaynaklar veriyor. Bir tane daha vereyim. Bunlar mesela Mücahit'ten verdim, Mukatil'den verdim. Şimdi İbni Kesir'den vereyim mesela. Cahiliye döneminde kadın giydiği elbisenin üzerine herhangi bir örtü almaksızın dışarı çıkar. Yani dış örtüyü, giyinik kadın yani. Erkekler arasında dolaşırdı. Bazen boyun, saçların uçları ve kulağındaki küpeler açıkta kalırdı. Yüce Allah mümin kadınlara bedenlerini örtmelerini ve dikkat çekici davranışlardan kaçınmalarını emretti. Bu açık emir üzerine herhangi bir ihtiyaç için dışarı çıkan bütün Müslüman kadınlar genişçe dış örtülerine almadan dışarı çıkmaz oldular. Bu üç tane alıntı direkt hani notumdan okudum. Tefsirden aldığım alıntı kıymetli dinleyenlerim. Yani üzerinde durmak istiyorum bunun. Yani açılıp saçılmak eski cahiliye dönemi denince hep böyle sanki hepten çıplak. Mesela şeye çok örnek verirler yani, ben buna canım sıkılıyor, çok üzülüyorum da yani. Ayet-i kerimeyi de sanıyorum yanlış anlıyoruz. İşte onların diyor Kabe'yi tavafları çıplak olarak etrafında dolaşmak el çırpmaktan ibaretti diyorlar mesela. Tamam bunlar var ama tüm kadınlar çıplak dolaşmıyor. E şimdi onlar çıplak niye dolaşıyor? Biz mesela erkekler tüm kıyafetlerimizi çıkarıp ihram giymiyor muyuz? Kadın da elbisesini, giydiği elbise ihram diye niyetleniyor. Değil mi efendim? E şimdi ihram o zaman da var ama ayetten, yani İslam'dan, Allah'ın emirlerinden çıkıldığı için, İslam öncesi estağfurullah, böyle bir şey yaşandığı için elbiseyi çıkarıyor, yerine bir şey giymiyor. O yüzden çıplak. O yüzden çıplak yani. Ama maalesef bu da böyle farklı anlaşılınca tabii kötü oluyor. Cahiliye sadece zaman içinde belli bir dönem değildi diyor başka bir yazarımız, müfessirimiz. Cahiliye belli bir hayat düşüncesi olan belli bir toplumsal durumdur. Bu düşünce ve durum herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde ortaya çıkabilir. Bir yerde bundan ortaya çıkması orada böyle bir cahiliye varlığının açık delilidir. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin hanımlarını bu yöntemlere, bunları anlatıp uyarıyor. Uyarıyor Aleyhisselam'ın Allah-u Teala. Ve ayete bir daha bakıyoruz. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْعُولَى. Bak, teberruç kelimesini iki kere kullanıyor. Açılıp saçılma, şuh ve edalı hareket, Böyle yapmayın diyor yani. Kendini teşhir. Bunu yapmayın diyor Allah-u Teala. Bunu yapmayın diyor. Peki şimdi peygamber hanımlara böyle bir şey yapıyor mu? Yok. Yani hafiflik, yersiz hareketler ancak bunların işidir diyor. Ama diyor siz, ayet devam ediyor. وَاَقِمْنَ الصَّلَاةِ وَاَتِنَ الزَّكَاةِ وَاَتِنْ عَلَاهَ وَرَسُولَهِ. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı yerli yerince verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Şimdi emir geldi. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı yerli yerince verin. Efendim, arkasından ne geliyor? Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşte burada üzerinde durulması gereken husustur bu. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını bu yöntemlere yöneltiyor. Ardından kalplerini yüce Allah'a bağlıyor. Bakışlarını aydınlık ufka yükseltiyor. Onlar yollarını aydınlatan nuru bu aydınlık ufkun merdivenlerini tırmanmaları için gerekli olan yardımı buradan alıyorlar. Nedir? Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. İslam birçok ibadet şekillerinden, davranış ve ahlak kurallarından, yasa ve düzenlemelerden oluşan bir bütündür. Ama bütün bunları inanç çerçevesi içinde birleştirir. Bunların her birinin inanç sisteminin gerçekleşmesinde üstlendiği bir rolü vardır. Hepsi de aynı amaca yönelik olarak bir ahenk oluştururlar. İşte bu bütünlük ve ahenk bu dinin genel yapısını meydana getirir. Bunlar olmaksızın bu dinin yapısı meydana gelmez kıymetli dinleyenlere. Şimdi daha farklı bir yere geldik. Yani üzerinde her kelimesinin üzerinde defaatle durulması gereken bir yer bu. Ve gerçekten de insanı böyle başka bir aşka, muhabbete yönelten bir durumla karşı karşıyayız. Bakınız ayetin devamına. İnnemâ yuridullâhu İnnemâ yuridullâhu liyudhibe ankumur ricse. Allah sizden her türlü kirliliği gidermek, ricsi gidermek istiyor. Sizden. Kim? Siz kim? Çok çarpıcı kavram. Ehlel beyt. Yani ehli beyt. O zaman şöyle mana veriyoruz buna. Ey ehli beyt. Hiç şüphesiz ki Allah sizi sizden pisliği giderip sizi tertemiz yapmak ister. Ayeti şimdi tamamını okuyayım. İnnemâ yuridullâhu liyudhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirukum tathira. Ey ehli beyt, hiç şüphesiz ki Allah sizden pisliği giderip sizi tertemiz yapmak ister. Subhanallah, subhanallah. Her kelimesinde bir başka büyük mesaj var. Hepsi de şefkat, sevgi ve dostluk yüklü. Yüce Allah burada evi nitelendirmeden, kime ait olduğunu belirtmeden ehli beyt diye isimlendiriyor onları. İşte bu yüzden el beyt dendi mi? El beyt tanınmış, bilinmiş, belirtilmiş demektir. Kabe içinde böyle demiyor muyuz? Beytullah. Allah'ın evi. O da elbeyt. Beytul haram. Yani dokunulmaz ev olarak isimlendirilmiştir. Peygamber Efendimizin evinin bu şekilde nitelendirilmiş olması Yüce Allah'ın ona kazandırdığı büyük bir onur ve seçkinliktir. Büyük bir onur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey ehli beyt, Allah sizden pisliği giderip sizi tertemiz yapmak ister. Bu ifadede yükümlülüğün nedeninin ve hedefinin açıklanmasından dolayı Resulullah'ın ehli beytine yönelik bir iltifat var. Bu iltifat onlara şu mesajı veriyor. Yüce Allah bizzat onlarla ilgileniyor. Subhanallah, farkında mısınız? Yüce Allah bizzat onlarla ilgileniyor. Onları temizlemek, pisliği gidermek istiyor. Bu doğrudan doğruya şu evin halkına yönelik yüce bir gözetimdir. Bu sözleri söyleyenin kim olduğunu düşündüğümüz zaman yüreklerimiz ürperiyor. Bütün her şeyin Rabbi, ol deyince hemen oluveren her şeyin o sonsuz ve sınırsız kudreti, ulu ve kerem sahibi Yüce Allah Celle Celaluhu. İşte biz bu sözleri söyleyenin kim olduğunu düşündüğümüz zaman Ehl-i Beyt'e yönelik bu büyük lütfun boyutunu da çok iyi kavrarız kıymetli dinleyenlerim. Tathir kelimesi tatahur kelimesinden gelir. Yani arı duru temizlik demek. Pisliği gidermek ise insanların bizzat başvurdukları pratik hayatlarında uyguladıkları yöntemlerle gerçekleşir. İslam'ın yolu budur. Vicdanda oluşan bilinç ve takvanın hayatta da davranış ve hareket haline gelmesi. Bunların ikisi bir araya gelince İslam tamamlanır. İslam'ın bu hayattaki hedef ve amaçları bunların ikisiyle gerçekleşir kıymetli dinleyenlerim. Allah-u Teala bizi böyle güzel ifadelerle efendim uyarıyor. Yaşanan bu hadiseyi, yani estağfurullah diyeyim mi ama yani vaka bu, Cenab-ı Hak bizimle paylaşıyor kıymetli dinleyenlerim. Farkında mısınız? Yani bilmiyorum, kelime kavram çok mu ileri gittim bilmiyorum yani. Allah Allah. Peygamber Efendimizin hanımlarına yönelik bu direktiflerin sonu başlangıçtaki gibi bağlanıyor. Burada yine tıpkı başlangıçtaki gibi bulundukları saygın yerleri, başka kadınlardan ayrıcalıklı oluşları, Resulullah'ın yanındaki yerleri, Yüce Allah'ın kendilerine büyük bir nimette bulunarak evlerini Kur'an ve hikmetin indiği nur, hidayet ve imanın parladığı bir makam haline getirmesini hatırlatıyor. Ayetimizi okuyalım öyleyse. 35. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikme. Vezkurne, zikredin, anın, hatırlayın, düşünün. Ma yutla fi buyutikunne, evlerinizde tilavet ettiniz, min ayatillahi, Allah'ın ayetlerini, vel hikme, hikmeti. Hem evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti düşünün. Ayetleri ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. İnne Allahe kene latifen habira. Muhakkak ki Allah her şeyin iç yüzünü, bütün incelikleri bilendir ve gizli açık her şeyden hakkıyla haberi olandır. Bu da Ahzab suresinin 35. ayeti kerimesi kıymetli dinleyenlerim. Ayet içinde ayet var burada. İşaret içinde işaret, yol içinde yol, uyarı içinde uyarı, nimet içinde nimet var. Nedir peki bunlar? Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti düşünün. Subhanallah. Subhanallah. Sevgili annelerimize kendi evlerinde okunan Allah'ın ayetleri ve hikmeti hatırlatılıyor. Bunların da o hanımlara özel yükümlülükler getirdiğine ve onları dünyadaki diğer kadınlardan farklı kıldığına işaret ediliyor. Subhanallah. Deneyimde ne diyeyim kıymeti dinleyenlerim. Bu ne büyük ve ne onurlu bir nimettir. İnsanın bu nimette somutlaşan yüce kadri hissetmesi, buradaki Allah'ın bağışını düşünmesi, hiçbir nimetin değerine ulaşamadığı eşsiz nimetin kıymetini algılayabilmesi için hatırlatılması yeterlidir. Hemen ardından da Allah her şeyi bilen, her şeyden haberi olandır diye buyurarak iç dünyamızı vahiy nuruyla aydınlatıyor. İşte burada Resulü'nün hanımlarının dünya hayatının nimetleri ve süsleriyle Allah, Resulü ve ahiret yurdu arasında bir tercih yapmaları hususunda. Evet, Allah, Resulü ve ahiret yurdu arasında bir tercih yapmaları. Allahu Ekber. Yani böyle insan takılıyor ya, takılıyor. Böyle başlayan vahyin sonu da böyle bitiyor. Ve bize çok ciddi mesajı veriyor. Böylece Yüce Allah'ın onlara ayrıcalıklı kıldığı nimetin büyüklüğüyle, bütün güzellik ve süsleriyle birlikte dünya hayatının basitliği, değersizliği gözler önüne seriliyor. Elbette ki vahiy bir bütünlük içinde ele alındığında görülür bu. Allah Teala Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri öyle bir mesaj veriyor ki sadece gönül dolusu değil, bütün doluluklarımızla beraber lebbeyk ya Rabbi diye haykırasımız geliyor. Buyur ya Rabbi diye. Sevgili annelerimize bir taraftan siz sıradan kadınlar değilsiniz derken, bir taraftan da sakın sıradanlaşmayın uyarısını yapıyor. Sonra da bütün insanlığa hitaben haklarında konuştuğunuz kişiler sıradan birileri değil, en üst makamın mensuplarıdır dercesine hepimizi uyarıyor. İşte bu yüzden biz de yürek dolusu lebbeyk ya Rabbi diye haykırıyoruz. Evet. Onun için tekrardan söylememiz gerekecek. Annelerimizi işte konuşurken, örnek alırken, örnek verirken, yani bir ders yapacağız diye, bir seminer vereceğiz diye, bir sohbet yapacağız, ne bileyim bir kitap yazacağız diye, yani öylesine sıradan insanlar gibi artık muamele etmeyeceğiz. İki tane ayeti kerime koca sure içerisinde bize bu konuda ciddi ciddi uyarı veriyor. Arkasından da ehli beyt kavramı geliyor ve Cenab-ı Hak bizi uyarıyor. Bu ev hakkında konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz ev sıradan bir ev değil. Konuştuğunuz kişiler sıradan kişiler değiller. Annelerimizi bir yandan siz farklısınız derken bize de farklı insanları dilinize dolamayın diyor. Edebinizi takının diyor. Ve bu olayın baş kahramanı Ayşe annemiz bize bu ayeti kerimeleri anlatırken üzerinde en çok durduğu budur işte. Ne yönden bakarsak bakalım kıymetli dinleyenlerim, örnekler örneğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yeter ki bakmasını da görmesini de bilelim kıymetli dinleyenler. Evet efendim, Allah'ın Resulü'nün hanımı olmak elbette ki çok büyük bir şeref ve mutluluktu. Ancak bu şeref ve mutluluğun yanında Resulullah'a eş olmanın getirdiği bir takım nezaketler ve sorumluluklar da söz konusuydu. Bu şeref ve sorumluluğu muhafaza etmenin onları bulunmaz bir saadete götüreceğinden şüphe yoktu. Fakat bu nimete sahip çıkamayan, bu sorumlulukları yerine getiremeyen de elbette cezasını görürdü. Ayet-i Kerime'nin nazil olduğu sıralarda, şimdi biraz da başka konuya geçiyorum. Aynı konuyu ekonomik boyutuna geçiyorum. En fazla bu yanlışlık yapılıyor çünkü. Ayet-i Kerime'nin nazil olduğu sıralarda Resulullah Aleyhisselam aşağı yukarı bütün Arabistan'a hakim durumdaydı. Her alanda çok büyük değişiklikler meydana gelmişti. Artık fakirlik yerine refah ortalığı kaplamaktaydı. Bu şartlar altında Resulullah'ın hanımları da umumi refahtan, yani genel refahtan pay almayı arzulayarak ondan bazı dünyalıklar, daha iyi bir geçim istemişlerdi. İşte bu sırada gelen vahiy Resulullah Aleyhisselam'a yine eskisi gibi sadelikten ayrılmamasını emrediyordu. İşte bu yüzden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısını ve yaşantısının sadeliğini asla değiştirmeyecekti. Asla değiştirmeyecekti. Cemiyetin yaşantısında ne kadar değişiklik olursa olsun dünyanın geçici şeyleri Resulullah'ın evinde yer almayacak, nübüvvet harimi dünya ziynetlerinden uzak kalacak, aileler ve iktidar sahiplerine en güzel bir örnek olacaktı. Tabii bu ifadeyi kullanınca herkesin aklına bir de iktidar kelimesi geçince artık bazı makamlar geliyor. Allah-u Teala hepimize her şeyin hayırlısını versin inşallah kıymetli dinleyenlerim. Önce onu söyleyelim. Hepimize her şeyin hayırlısını versin. İlmimiz, ihlasımız, makamımız, maddi manevi durumumuz yükseldikçe korkarım daha çok israf sahibi oluyoruz, değil mi? Maalesef. İyi arabaya binmeyelim demiyorum. İyi evde oturmayalım demiyorum. İyi eşyaları kullanmayalım demiyorum. Bunu diyen yok. İslam da böyle bir şey demiyor zaten. Ama biraz durumumuz düzelince işte hemen işimizi gördüğü halde eşyalarımızı değiştiriyoruz. Arabamızı değiştiriyoruz. Üst baş hak getire. Dolapta elbisemizden yer yok. Elbise koymaktan yerimiz yok. Tekrar söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bunları almayalım demiyorum. Ama insanlara bir şey söyleyeceksek, tevazu sahibi olun diyeceksek, tevazuyu yokluk diye anlatmayacağız. Yokluk tevazu değildir. Bazen fakirliği de yanlış anlıyoruz biz. Şimdi çünkü oraya geldim, o yüzden bu ön açıklamayı yapıyorum. Hani Aleyhisselam el fakru fahri buyuruyor ya, fakirlik övüncümdür diye. Övüncüm. Fakirliğiyle övünür mü bir insan? Fakirlik övünür mü Allah aşkına? Peki nedir bu? Ortadaki fakr Allah'a muhtaç olmaktır. Ne kadar zengin olursak olalım hepimiz Allah'a muhtaçız. Yani varlık sahibi olunca, güç sahibi olunca kendimize başka bir kudreti görmeyelim. Yani biz ne kadar güçlü olursak olalım Allah'a muhtaçız. Ne kadar zengin olursak olalım Allah'a muhtaçız. Ne kadar ne yönümüz önde ileride olursa olsun biz Allah'a muhtaçız. Yani bu yönün öne çıkması gerekiyor. O yüzden imkanlarımız arttıkça infaklarımız artması lazım. Biz imkanlar arttıkça İsrafımız artıyor, infakımız azalıyor maalesef. Peygamberimiz Aleyhisselam sade bir hayat yaşadığı için hanımlarından da sade bir hayat sürmelerini ve buna rıza göstermelerini arzu etmişti. Bunun için isteklerine müsbet cevap vermemişti. Hani dünyalık istemişlerdi, kaç derse sürdürüyoruz ya. Onlara dünya hayatının önemli olmadığını anlatmak, bir ders vermek ve sonuçta rızalarını yoklamak üzere haremlerinden ayrılıp meşrebe denilen selamlık odasında bir ay uzlete çekilmişti. Malum ile hadisesini devam ediyoruz. Şimdi burada üzerine basa basa ifade edeceğim ve sizlerden de ısrarla bunları birçok yerde paylaşmanızı isteyeceğim kısma geldim. Yani bu fakirin biraz yorumudur. Ama şimdi olayı bir hatırlatayım. Annelerimiz Peygamber Aleyhisselam'dan bazı şeyler istediler. Bunları genişçe gördük. Aleyhisselam bundan hoşlanmadı. Bir ay uzak durdu onlardan. Sonra ayet-i kerimeler geldi. Gerekli uyarılar yapıldı. Bunları da geniş geniş gördük. Şimdi efendim gelelim. Asıl görmemiz gereken bir diğer boyuta. Ayetler bize neyi anlattı? İşte onu göreceğiz. Bir kez daha söyleyelim. Peygamberimiz Aleyhisselam sade bir hayat yaşamıştı. Peygamberin sade hayatı demek, hanımlarının da sade hayatı demektir. Ancak bu sade hayata rıza göstermelerini istemişti. Rıza. Rıza göstermek kavramını iyi anlamamız gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam burada katlanmalarını ya da dayanmalarını değil, rıza göstermelerini istiyordu. Anlayabildik mi? Katlanmalarını ya da dayanmalarını değil, rıza göstermelerini istiyordu. Katlanmanın, tahammülün, dayanmanın, idare etmenin ve sabretmenin de bir karşılığı vardı tabii. Fakat asıl ecir ve incelik rıza gösterip gönülden razı olmaktır. Biz buna rıza mertebesi diyebiliriz. Rıza mertebesi. Sevgili hanımlarının bu hayata rıza göstermelerini istediği için onların dünyalık istekleri karşısında çok açık ve net bir tavır sergilemişti. Onlara dünya hayatının gelip geçici olduğunu anlatmak ve sonuçta onları rıza makamına yükseltmek istemişti. Ben rıza halindeyim demek başka, gerçekten rıza halinde olmak başkadır. Yani demek başka, olmak başka. Büyük ağabeyimizin, şairimizin dediği gibi, bilmek olmak değildir. Olmaya bak, olmaya. Olmaya bakacağız, olmaya. Yani rızaya razı olmaktır asıl erdem. Rızaya razı olmak. Rıza ile ilgili ayet ve hadis ezberlemek, rıza ile ilgili derin bilgi sahibi olmak, güzel bir davranış olmakla beraber rıza halinde olmamız mesajı veriliyor burada bize. Rıza halinde olup olmadığımız işte böylesi imtihanlarda belli oluyor. Bütün bunları görüp yaşayan Ayşe annemiz radıyallahu anha bir defa daha kendini gözden geçiriyor. İşte sırf bu ifade için bu kadar uzatıyoruz bu işi. Yani bir şey okuduğumuzda, dinlediğimizde hep böyle karşıya bakıyoruz. Yani birilerine bir şey vermeye çalışıyoruz. Yani aynaya bakıp da kendimizi check-up etmiyoruz. Bütün bunları görüp yaşayan Ayşe annemiz bir defa daha kendini gözden geçirdi. Yaşananlar karşısında nasıl böyle bir hata yaptılar diye kalkıp Kuma kardeşlerini suçlamadı. Şimdi dünyalık istenmişti. Ayşe annemiz bir şey istememişti. Ama Aleyhisselam hepsine aynı muameleyi yaptı. O yüzden nasıl böyle bir şey yaptınız diye onları suçlamadı. Diğer taraftan da onların gözyaşlarıyla tevbe istiğfar etmeleri karşısında hayranlığını açıkça dile getirmişti. Çünkü annelerimiz gerçekten çok üzüldüler, tevbe istiğfar ettiler. Hayat kaldığı yerden devam ediyordu çünkü. Daha doğrusu hiçbir yerde kaldığı yoktu hayatın. Hayat kalmadan, bir olumsuza takılmadan devam ediyordu yani. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mütevazı bir hayat sürdürüyor. Sevgili hanımlarının da kendisi gibi mütevazı yaşamalarını istiyordu. Hayatı müşterek yaşıyorlardı çünkü. Kaldı ki onlar zaten öyleydiler. Ancak bu kadar sohbetten beri açıkladığımız gibi bütün her tarafta dünyalıklar artıp çoğalınca onlar da bundan istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam hanımlarının bu taleplerine olumsuz cevap vermişti. Neticede yine anlatmaya çalıştığımız gibi İla hadisesi yaşanmış oldu efendim. Bunun üzerine nazil olan ayeti kerimeler sevgili annelerimize okunup tebliğ edilerek ya bu şekilde bir hayatı kabul edecekler ya da kendilerine bolca dünyalık verilip boşanacaklardı. Sevgili annelerimiz böyle bir istekten dolayı zaten son derece pişmanlık duymuşlar. Bir ay boyunca gözyaşı dökerek tevbe istiğfar etmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam sevgili hanımlarının bu dünyalık isteklerine olumlu cevap vermemesi onun fakir oluşundan kaynaklanmamıştır. Kelimeyi heceledim. Kaynaklanmamıştır. Sürekli vurguladığımız gibi kendisi mütevazi bir hayatı tercih ettiği gibi sevgili hanımlarının da böyle yaşamalarını istemişti sallallahu aleyhi ve sellem. Biz burada da yine gözden kaçan çok önemli bir gerçeğe tekraren ve ısrarla parmak basmak istiyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bu konu anlatılırken ya da böyle konu anlatılırken genellikle yokluk ve fakirlik üzerine bina edilir maalesef. Maalesef. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın böyle sürekli yokluk kısmı anlatılması beni çok üzüyor. Şimdi hocam hiç yokluğu yok muydu? Vardı elbet. Aç kaldığı vardı, karnına taş bağladığı vardı ama kebabın iyisini yediği de vardı Aleyhisselam'ın. Etti şurasını şöyle yiyin, burasını böyle yiyin diye bize tarif ediyor, tavsiye ediyor. Bunları niye unutuyoruz? Sevgili annelerimiz var olan bir şey istemişlerdi çünkü. Lütfen dikkat edin. Sevgili annelerimiz var olan bir şey istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın o imkanı olmasaydı neyi ve niçin istemiş olsunlar ki? Ya da onun hanımları onda olmayan bir şey isterler miydi ki? Allah-u Teala diyor işte siz sıradan kadınlar değilsiniz diyor. Sıradan bir kadın sıradan bir şey ister mi? Kaldı ki böyle bir isteğin yaşandığı dönem bütün herkes gibi Resulullah Aleyhisselam içinde varlıklı bir dönem. Sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istedikleri zaman Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle bir cümlesi yoktur. Elimde size verebileceğim bir şeyim olmadığı için kusura bakmayın bununla idare edin imkanım yok. Ancak bu kadar. Böyle bir kayıt var mı kaynaklarımızda? Yok. Yok. Yani hiçbir kaynakta yok. Elimde verebilecek bir şeyim olmadığı için size pek dünyalık veremiyorum. Ne yapayım? İmkanlarım bu kadar gibi bir ifade yok Aleyhisselam'da. Dolayısıyla yaşanan bu hadise yokluktan değil, tercih edilen züht hayatından kaynaklanıyordu. Bazen biz zühtlüğü, zahit olmayı, bir şeyimiz olmanca kendimizi zahit zannediyoruz. Fakirlik başka, züht başka bir şey. Ancak yine gözden kaçırılmaması gereken çok ama çok önemli bir şey daha var kıymetli dinleyenlerim. Nedir o? Sevgili annelerimiz dünyalık isteklerinde ısrarlı olmamışlardı. Bunu kısmen gördük. Hatırlayın eski derslerimizi. Çünkü bir daha girersem çok uzayacak. Zaten uzattım demiyorum. Söylemiştim ayrıntı vereceğim diye. Annelerimiz giyim kuşamla ilgili bir şeyler istemişlerdi. Aleyhisselam da onların bu isteklerine karşı bir tavır ortaya koymuştu. Şimdi bu konu, ben bu konuyu böyle hazırlık yaparken sadece bir radyo programı için değil, aynı zamanda işte bir kitap olarak çalışıyorum. Ayşe annemizi ayrı yazıyorum. Bir İslam tarihi kitabını ayrı yazıyorum. İkisi için de yani çok fazla böyle kaynaklara başvurduk. Yıllardan beri de mesleğimiz gereği bunu anlatıyoruz, paylaşıyoruz insanlarla. Ama az önce ifade ettiğim gibi de çok üzülüyorum yani. Netice itibariyle hangi eseri açıyorsak işte hep böyle yokluk üzerinden gidilmiş yani. Bir taraftan diyoruz ki bu kadınlar sıradan kadınlar değildi. Bir taraftan durumu görüyor. Ben hanım denince hanımlara şöyle bilirim. Ben kendi evimden de öyle görüyorum. Annemden öyle görüyorum. Çevremden böyle gördüm. Yani bir şeye yemeye, bir şey yemeye oturduğumuz zaman bir şey az ise bu kadınlar o öbürleri yesin diye az yerler yani. Genelde var bu yani. Ne bileyim içecek bir şey azsa hep bunu görürsünüz kıymeti dinleyenlerim. Yani bu kadınlarda var bu yani. O yesin diye ikram eder. Biz böyleyken yani sıradan kadın değilsiniz diyor Allah-u Teala onlara. Bu kadınlar Resulullah'ta olmayan bir şey isteyebilirler mi Allah aşkına yani? O annelerimiz aslında hakaret olmaz mı? O yüzden olayı anlatırken iyi anlamak lazım yani hadiseyi. Sanırım büyük bir hatamız, büyük bir çoğunluğumuz, ben başta olmak üzere belki olayı kavrayamadık yani anlayamadık hadiseyi. Öyle diyeyim ben. Olayı anlayamadık. Peygamber aleyhisselam aile efradıyla beraber çok huzurlu bir hayat yaşıyor. Aile içinde bazen bazı sorunlar oluyor. O da bizi çok üzüyor. İşte ileride gene gelecek böyle konuları inşallah sizlerle paylaşacağım. Ki bundan sonra mesela tahrim konusu gelecek önümüzdeki haftalarda inşallah. Onu da genişçe paylaşmayı düşünüyorum. Yani netice itibariyle Peygamber aleyhisselam aile hayatında yaşadığı şeyler, bazı sahneler ayetlerle sabit ve Allah-u Teala bize adeta o dönemin, o evin, hatta o hanımların gönüllerinin, Resulullah'ın gönlünün adeta filmlerini çekiyor, bize adeta böyle izletiyor Allah-u Teala. Ha, görün diyor işte, örnek budur. Yani bir şey istiyorlar, bir kötü niyetleri yok, kasıtları yok, zorlamaya gitmiyorlar. Aleyhisselam da böyle yaşamak durumundayız diyor, tabir yerindeyse. Ama kadınlar elini kolunu sallayıp yani bir farklı hareketlere girmiyorlar. Bu gözden kaçmaması gerekiyor. Yani onların istediği şeylere bakıyoruz. Resulullah'ın davranışına bakıyoruz. Ben bunları diyemedim de şimdi diyeyim. Yani biraz çok böyle ezile büzüle diyeceğim. Bağışlayın beni. Yani şimdi düşünün şimdi. Başörtüsü istiyor. Bir elbise istiyor. Bir takı istiyor. Böyle şeyler yani. Ufak tefek şeyler istemişler. Ve aleyhisselam bozuluyor. Çok kötü bozuluyor. Ayette sabit yani. Ve sizin yanınıza gelmeyeceğim diyor. Yaptığınız yemeği yemeyeceğim diyor. Ayrı bir yerde yaşayacağım diye. Bir ay ayrı yaşıyor meşrebede. Gördük kaç haftadan beri sizlerle bunu paylaşıyorum ben. Hiçbir annemiz Ayşe anne başta olmak üzere ya Allah Allah ne biçim adam ya. Biz ne istedik ki böyle bu kadar dikti burnunu gitti falan dememişler yani haşa. Bağışlayın böyle ifade kullandım yani. Dememiş hiçbirisi. Ya şu kadar yıldan beri saçını süpürge ettim bu yaptığına bak dememiş hiçbirisi. Hele git git eninde sonunda buraya gelirsin hiç dememişler. Oturup ağlamışlar. Ben işte onların faziletini, yüceliğini burada daha iyi görüyorum. Daha iyi anlıyorum o zaman annelerimizin o şerefli duruşlarını. Subhanallah. Nasıl böyle tevbe istiğfar etmişler? Ya bu anneler günah işlememişler. Ağır söz söylememişler Resulullah'a karşı. Bir böyle bir tavır takınmamışlar. Ama tavra benzeyen bir duruş var. Aleyhisselam da yani bunların bu hareketi karşısında yani içinden kızdı ama dışından belli etmedi. Resulullah'ın böyle hareketi yoktur. O neyse odur. İçi neyse onun dışı da odur. Bizden bunu istiyor. Tabi durmamızı istiyor Aleyhisselam. Bunları görmemiz gerekirken biz başka bir şeye takıldık. Israrla söylüyorum. Bakın gözden kaçırılmaması gereken önemli şey. Sevgili annelerimiz dünyalık isteklerinde ısrarlı olmamışlar. Biri bu. Hemen geri çekilmişler. İkincisi kendilerine takınılan bu tavır karşısında ileri geri konuşmamışlar. Niye? Ya ne oldu? Nasıl gidiyor? Hiçbir şekilde yani. Çok pişman olmuşlar ve tevbe istiğfar ile gözyaşı dökmüşlerdi. Bu güzel davranışı nasıl unuturuz? Bu kısmın asıl açılması gereken, bir yanlış yaptığımızda, bir hata ettiğimizde duruşumuzu ortaya koyması bakımından çok güzel bir örnek bu. Ayşe annemiz başta olmak üzere bütün annelerimiz ve diğer bütün Müslümanlar için ilah hadisesi çok özel bir okul olmuş. Onlar da bu olayı çok ciddi okumuşlar. Durması gereken yeri de daha net bir şekilde görmüşlerdi. Yani ilah hadisesi çok büyük getirileri ile gönülleri onarmıştı. Ayşe annemizin şahsında görmeye çalıştığımız bu hadise, ilah hadisesi, Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarından bir ay ayrı durması hadisesi, şu ana kadar anlatmaya çalıştığım, böyle bu şekilde anlattığım gibi yaşanmıştır şeklinde anlaşılmasın kıymetli dinleyenlerim. Peki hocam niye anlattın? Ben genelde seminer verdiğimde, ders verdiğimde bir hadiseyi, bir şahsı anlattığımda bu ifadeyi kullanmak isterim. Bazen unutuyorum, Allah affetsin, kullanamıyorum. Çok kötü oluyor. İlah hadisesini araştırabildiğim, anlayabildiğim, idrak edebildiğim ve ifadelerimle sizlerle paylaşabildiğim kadarıdır bu. Elbette ki bu olay çok daha büyük, çok daha mükemmel mesajlar içeriyor. Yine ifade ettiğim gibi ayeti kerimeler ben sadece siyer boyutlarıyla sizlerle paylaştım. Elbette ki çok daha büyük mesaj boyutları vardır. Onları da sık sık vurguladığım gibi tefsir hocalarımızın izahlarını bırakıyoruz. Böyle bir hadiseyi okuduğumuzda, dinlediğimizde biz güzel anlatamasak da okuduğumuz, dinlediğimiz Resulullah Aleyhisselam ve sevgili annelerimiz olduğunu unutmayacak, ileri geri konuşmayacak, edebimizle hareket edeceğiz diyorum. Ve bugünkü dersi de burada noktalayarak haftaya görüşmek üzere. Gül sohbetleri derslerimizde sevgili annemizin daha değişik boyutlarını sizlerle paylaşmayı diliyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.